Kelebekler ve İnsanlar Üstün Dökmen 17. Ayrım 32. Umaylarda. Umaylarda, Umay'ın yüreğini koşturan, annesinin ise telaşsız sürdürdüğü gergin bir bekleyiş vardı. Bir düşünelim demişti Gülşen Hanım, konuşmuşlardı. Bu konuşma Gülşen Hanım için yeterliydi ama Umay için yeterli değildi. Daha konuşmaları gerekliydi. Annesi konuyu tekrar açmadığı için de içten içe öfkeleniyordu Umay. Verandada oturdukları bir ara Umay gözlerini dikip annesine bakmaya başladı. Öylesine, evet hadi söyle diyen, biraz korkulu, biraz sorgulayan, zorlayan gözlerle. Gülşen Hanım anladı, rahatsız oldu, bir şeyler söylemesi gerekiyordu. Kızını incitmekten korkuyordu ancak onun evlenip zarar göreceğini düşündüğünde çok daha fazla korkuyordu. Kendini zorlardı. Kısa ve açık düşüncelerini söylemeye başladı. Hayatım, sen benim her şeyimsin. Geçmişte çok üzüldüğüm günler oldu. Eşinin kendisini aldatmasını kastediyordu. Umay onu anladı. Sanırım sen olduğun için ayakta kaldım. Sonra evveli aylarca hastanede yattık. Sağ ol anne. Üniversiteye gittin, kendime haksızlık etmeyeyim. Üniversiteye gittik. Sen hep rahattın, ben diken üstünde yaşadım. Ağır bir hastalığa yakalanmaman gerekiyor, grip olmaman, düşmemen gerekiyor. Vücudunun artık en ufak bir incinmeye tahammülü yok. Evet anne. Şimdi evlenince sana kim bakacak? Maazallah düştün, ne olacak? Umay annesini sayardı, örtülü bir halde ondan korkardı. Ancak giderek korkusu öfkeye dönüşmeye başladı. Son cümleyle birlikte derinlerden gelen bu öfke yüzeye çıktı, Umay'ın yüzünde yansıdı. Sert bir sesle, ''Yapma anne, sen sakatsın, evlenirsin, ölürsün diyorsun bana.'' dedi. ''Hayır demiyorum, evet diyorsun. Kendime bakamam, oturamam, kalkamam, yatamam. Bana benzeyen bir eşle aynı evde düşüp kalırız herhalde. Abartıyorsun.'' ''Abartmıyorum anne. Sakat olabilirim ama kaza herkes için geçerli.'' Kazalar, hastalıklar yakıştırdım bana sürekli. Hep bir kazaya uğrayacağım varsayımıyla geçti hayatım. Zehir oldu günlerim, zehir oldu günlerin. Daha renkli geçebilirdi öğrencilik yıllarım. Evet bir sorunum var, sakatım ama ikinci sorunum senin kaygıların oldu. Sen beni anlamıyorsun. Sen beni anlıyor musun? Okumaksa okudum. Şu günden sonra daha ne yapabilirim? Ben de görüyorum engellerim var ama sağlıklıyım, evlenebilirim anne. Hep kısıtladın beni. Bu yüzden doğru dürüst arkadaşım olmadı. Ya evleri uzaktı ya yolları tehlikeli. Bari buna izin ver şimdi. Gülşen Hanım'ın aklından, ben niçin kısıtladım seni yavrum? Senin doğan kısıtlı, doğa kısıtlamış seni demek geçti. Ancak bu cümle onu haklı çıkarsa da söylenemez bir şeydi. Bunun yerine, bak kızım, evlilik demek öyle yalnızca aşk, sohbet demek değildir, anlıyorsun değil mi dedi. Umay bir savunma avukatı kararlılığıyla gergin bir sesle, hayır hiçbir şey anlamıyorum. Lütfen açık söyler misin diye karşılık verdi. İsyan rüzgarları esmeye başlamıştı. Gülşen Hanım hafifçe ürperdiğini hissetti. Bir takım şeyleri insanlar açıkça söylemeden de anlayabilirler. Aslında anlıyorsun, lütfen anlamıyorum deme bana. Cinselliği mi kastediyorsun? Rahatlıkla konuşabiliriz. Anne ben avukatım. Gerektiğinde müvekkilimin cinselliğinden konuşabilirim. Kendiminkini niçin konuşmayayım dedi Umay. Gülşen Hanım önemli bir mahremi dile getirmenin rahatsızlığıyla evli çiftlerin bazı şeyler yapması gerekir. Yavrum benim, sen sokağa bile çıkamıyorsun tek başına. Bunu nasıl yapacaksın peki? Nasıl yapacaksınız? Bazı şeyler hem zordur hem tehlikeli dedi. Gülşen Hanım aslında ince bir örtüyle örtülü bir şekilde kibarca ''Siz sakatsınız, sevişemezsiniz.'' demek istiyordu. Gözlerinde ''Zorlama artık, söyletme beni.'' ifadesi vardı. Sakatlar sevişemezlerdi. Umay bozulmadı. Daha önce defalarca kafasında prova ettiği cümleyi sakin ve kararlı bir sesle ezberlemiş gibi söyleyiverdi. Araştırdık anne. Raporlarımızı, resimlerimizi gönderdik ilgili doktorlara. Gökhan da ben de. Hiçbir engel yok dediler. Evlenebilirmişiz. İsterseniz bu arada konuşmanızı sağlayabilirim onlarla. Gülşen Hanım irkildi. Böyle bir cevap beklemiyordu. Ufacık kızı gerekli bilgileri toplamış, dimdik ve dipdiri karşısında direniyordu. Tamam, o da direnecekti. Gözlerini kısarak, "Olabilir, uzmanlara göre evlenebilirsiniz belki. Ama sana 20 yıldır o uzmanlar bakmıyor, ben bakıyorum. Hiçbirisi seni benim kadar tanıyamaz. Yavrum benim, evlenirseniz en kısa zamanda bir kaza bela çıkar ortaya. Belki hemen, belki az sonra bitiverir her şey." Bir süre sustular, sonra Umay, "Evlenirsek üşürüz, üşütürüz, düşeriz, düşürürüz ya da mikrop kaparız, ölürüz muhtemelen. Ama biz denemek istiyoruz. Evlenirsek zaten kısa olan ömrümüz daha da kısalabilir ama denemek istiyoruz." Gülşen Hanım ağlamak istiyordu. Öfkeden, üzüntüden ötürü, birdenbire ortaya çıkan bu tatsız tartışmadan ötürü ağlamak istiyordu. Yine sustular, yine Umay bozdu sessizliği. "Şu sandalyeye bağımlıyım, tam yaşayamıyorum anne. Bir de evlenmezsem tümden öldüm demektir. Eğer evlenirsek bir kaza olması mümkündür. Belki birkaç yıl yaşarız, belki birkaç ay ama renkli yaşarız. Kısa ve renkli bir ömrü, uzun ve renksiz bir ömre tercih ederim anne." Gülşen Hanım'ın içi sızladı. Umay'ın her cümlesiyle içine, midesine iğneler saplanıyordu sessizce. Dışarıdan bakıldığında Umay'ın evliliği üzerinde konuşuyor gözüküyorlardı. Aslında konuştukları konu Umay'ın evliliği değil, bütün bir hayatıydı. "Sen sakatsın, evlenebilir misin?" Umay, "Kelebekler çıktı bu yıl anne. Hepsi renkli, hepsi neşeli. Belki ömürleri kısa ama onlar için önemli değil bu. Belli ki. Gökhan'la tanıştığımız o gün pazara giderken hani bir kelebek geçmişti önümüzden. İnanılmaz güzeldi, inanılmaz renkli. Evet, çok kısa bunların ömrü. Belki biz gördükten birkaç gün sonra öldü. Ama tam yaşadı, renkli, neşeli, mutlu. Benim adımı Umay koydunuz, kutsal kuş adı. Oysa yürüyemiyorum, uçamıyorum. Eğer Gökhan'la evlenirsek bu sandalyeden ayrılmadan uçacağım kesin. Sen benim uçmamı istemiyorsun anne." Gülşen Hanım ağlamaya başladı. O ne zaman ağlasa Umay da ağlardı çocukluğundan beri. Yine ağladı. Bir süre ağladıktan sonra Umay güçlükle elini uzatıp annesinin elini tuttu. "Lütfen ağlama anne," dedi. Gülşen Hanım eğildi, elinin üstünde duran Umay'ın ufacık elini öptü. "Tamam," dedi, sustu. Umay annesinin elini öpmek için uğraşmadı. Arada çok mesafe vardı. Biraz sonra Umay, "Anne inan evlenmemizde hiçbir engel yok. Doktorlar olabilir dediler. Yüz yüze muayenede olacağız dönünce. Tek engel düşüp sakatlanmamız belki. Ancak bu tehlike herkes için geçerli," dedi. Sakatın sakatlanması bir tezat gibiydi ama üstüne üstlük olabilirdi. Gülşen Hanım, "Bakamazsınız kendinize, bakamazsınız. Bir düzen kurdum ben. Yatıp kalkman, yıkanman, hepsi ona göre." Umay, "Evet, şimdiki düzenim çok güzel ama o zaman yeni bir düzen kurulur. Koleje, üniversiteye gittiğimde, stajda yeni bir düzen kurdun her seferinde. Yine kurarsın, kurarız. Bu tür evliliklerde ne yapılırmış, nasıl yaşanırmış bilen uzmanlar varmış. Eğitimini almış yardımcılar tutarız. Yeni teknikler geliştiririz oturup yatmada. Arada siz yardım edersiniz. Ben çalışırım, Gökhan da çalışır. Yük olmayız size." Gülşen Hanım, "Ne yükü? Sen bir kelebek kanadı kadar bile yük olmadın bize," diye geçirdi aklından. Umay devam ediyordu. "Evin içini bile hem özürlüye hem özürlü olmayana göre tasarlıyorlarmış bazı ülkelerde. Evrensel tasarım diyorlar. Tam böyle bir ev bulamayız ama özürlülere göre tadilat yapılırmış." Gülşen Hanım, "Teoride her şey uygun gözüküyor ama pratikte işlemez bunlar yavrum. Hangi hocanız demişti, kanunlar kağıt üstünde uygun adımdır ama toplum içinde hiçbirisi uygun adım yürümez diye." Umay hukuk fakültesini ikincilikle bitirmişti, staj yapıp avukat olmuştu. Derslerde öğrendiklerini arada annesine de anlatırdı. Bu sayede Gülşen Hanım da hukuk konusunda kulak dolgunluğu vardı. Gülşen Hanım şimdi bir hukuk öğrencisinden öğrendiklerini bir avukata karşı kullanmaya çabalıyordu. Bu gayretle teoride iyi gözüken hukuk kurallarının pratikte her zaman kolay uygulanabilir olmadığını iddia eden görüşten yola çıkarak kızının evlilikle ilgili planlarının uygulanamayacağını ispatlamaya çalışıyordu. Bir varsayımdan yola çıkan bu ispatlama şekli Gülşen Hanım'a pek mantıklı gelmişti. Ama Umay'ın aklı bu ispat şekline yatmadı. Anneciğim, kanunlar yeterince uygulanamıyorsa eğer bunun sebebi ille de kanunların eksikliği değildir. Belki uygulamacı hata yapmıştır, belki toplum uygulamacıya baskı yapmıştır. Mesela terör cinayetlerinde toplum kendini aklamak, yüreğini hafifletmek için hafifletici sebepler ileri sürer. Bu tavır uygulamacıyı etkileyebilir. Aslında hafifletici sebep yoktur. Hafiflemek isteyen toplum vardır. Umay gözlerini iri iri açarak yüzünde şirin bir ifadeyle devam etti. Evlilik planlarımızı uygularken mutlaka aksaklıklar olacaktır. Onları da düşünür, el birliğiyle gideririz. İnsanların düzeltmedikleri planlar yoktur. Uygulamaktan çekindikleri planlar vardır. Bu mantık savaşından sıkılan ve iyiden iyiye sinirlenmeye başlayan Gülşen Hanım, teamülün, alışılmışın dışına çıkarak nazik olmayan, tehdit edici bir üslupla tartışmayı lehine çevirmeye çalıştı. Her şey yolunda gidebilir ancak böyle bir evliliğin gerçekleşmesi en azından başlangıçta hukuki bir sorun yaratabilir mi acaba? Gülşen Hanım değişmeyen bir inatla siz sakatsınız, evlenmenize yasalar engel olur demek istiyordu. Umay artık iyiden iyiye bir avukat olduğunu hatırlamış, ürkekliğini atmış bir yüz ifadesiyle, kendinden emin bir ses tonuyla ''Yapma anne, gönülsüz ana babalara yasalar destek mi oluyor böyle? Bak evlenmemize hukuki hiçbir engel yok bence. Eğer çıkarsa ilk davamı açarım, giyerim cübbemi, mahkemeye çıkarım. 7-8 celsede kazanırım. 2-3 yıl atar belki evliliğimiz ama sonuçta hakkımızı alırım.'' dedi. Gülşen Hanım yenilgiyi kabullenmeyen, mızıkçılık eden, bu yüzden de oyunun sonucuna itirazı hazırlanan bir çocuk öfkesiyle ''Hangi hocaydı o? Hani bir şey, Erdem, Faruk Erem anne. Hah işte o ne demiş? Türkiye'de mahkemelerden her türlü karar çıkabilir.'' demiş. Umay rakibini küçümseyen bir ses tonuyla ''Bütün eski hocalar dermiş bunu. Şimdi bize gelelim, bana karşı avukat mı tutacaksın anneciğim?'' Sağlam bir avukat mesela, tekerleksiz, sandalyesiz, bilgili, sakat sakatla evlenmez diyen. Tecrübeli olur şüphesiz ama muhtemelen onu ezip geçerim ben. Zaten öyle bir avukat, onu dinleyen bir hakim bulamazsın dedi. Umay örtmeye çalıştığı bir öfkeyle kendi kendine söylenir gibi ama aslında annesine, Türkiye'de mahkemelerden her türlü sonuç çıkabilirmiş. İyi bir avukat ne kanunlara güvenir ne şansına. Kendine güvenir yalnızca diye mırıldandı. Gülşen Hanım'ın atacak kurşunu, kullanacak fikri bitmişti. Elindeki tek kozu, tek yedeği kocasının fikriydi. Baban da bu evliliğe karşı dedi. Der demez de pişman oldu ama bir defa söylemişti. Umay beklediğini duymuş bir yüz ifadesiyle, sakin bir ses tonuyla sordu. Niçin? Annesi uygun bulmuyor, zor olur, yürütemezler diyor dedi. Umay bu açıklamayı yeterli bulmadı. Babasının itirazının arkasında annesinin gerekçesinin daha farklı, belki de daha acı verici bir takım gerekçeler bulunduğunu sezinledi. Önce bunun ne olduğunu annesine sormak istedi, sonra vazgeçti. Babamla doğrudan konuşayım diye düşündü, sonra bundan da vazgeçti. Babası bu evliliği uygun bulmuyordu, niçin? Hangi gerekçeyle uygun bulmadığını bir an merak etmişti ama sonra merakı kayboldu, öfkeye dönüştü. Babasının olayla ilgili düşüncelerine ilgisiz kalmaya karar verdi. İlgisiz kalmak öfke ifadesiydi. Babasının düşüncelerini öğrenmeye ihtiyacı yoktu. Kararını vermişti, evlenmek istiyordu, evlenecekti. Annesinin görüşleri mantıklı gelmemişti. Babasının düşüncesi de her neyse muhtemelen mantıklı gelmeyecekti yine. Mantıklı gelse bile fikrini değiştirmeyecekti. Umay bugüne kadar böylesine sert çıkmamıştı annesine. Belki de yıllar süren bağımlı ilişkinin biriktirdiği öfkeyle kısa sürede kaynama noktasına ulaşmıştı. Kelebek kozasından kısa sürede çıkar. Umay da kelebekler gibi kısa sürede değişiyordu. Ragıp Bey geleneksel dünya görüşüne sahipti. Rasim Bey öyle değildi. Sahip olduğu belirgin bir dünya görüşü yoktu. Renkli gazetelerde daha çok resimlerin altını okurdu. Gazete fikir değiştirirse o da değiştirirdi. Bir entelektüel tavrıyla televizyonlardaki açık oturumları izler, en son kimi dinlemişse onun fikrini benimserdi. Geleneksel veya modern değildi ancak dünya görüşü ne olursa olsun kızına karşı hemen pek çok babanın sergilediği tavrı sergilerdi. Kızını severdi ama sonuçta o da bir babaydı. Umay iyi ki babasıyla konuşmadı. Rasim Bey kızının evliliği konusuna kız babalarının genel tavrına benzer bir tavırla hatta onlarla oranla daha da karamsar bir zeminle yaklaşıyordu. Nice kız babası, belki de hepsi, en azından üçü beşi, kızının evlenmesini adı açıkça konmasa da utanılacak bir olay olarak algılar. Bu yüzden olsa gerek kızlarını istemeye gelecekleri zaman sinirli tavırlar sergiler. Kız babalarının bir kısmı toplumun gözünde ikinci sınıf insan sayılan kızlarının bir erkekle cinsel ilişkisini bir yenilme, bir altta kalma belirtisi olarak algılar. Oğlan babaları ise toplumca ve kendilerince üstün insan sayılan oğullarının her konuda galip, her konuda üstte olduklarına inandıkları için karşı cinsle cinsel ilişkiye girmelerinde utanılacak bir yenilgi değil, tam tersine gurur duyulacak bir galibiyet olarak algılarlar. Anadolu'muzun bazı yörelerinde düğün gecesi damatlar eşleriyle cinsel ilişkide başarılı olup, Japon bayrağını hatırlatan çarşaflarını bütün bir geceyi yatak odasının kapısında geçirmiş olan Anjinsan'ın ninesi kılıklı yenge hanıma verdikten sonra pencereyi açıp tabancayla havaya iki el ateş ederler. Silah sesi dosta düşmana ister istemez bütün mahalleye damadın erkek olduğunu, bu durumun doğal bir sonucu olarak da o geceki ilişkide başarı olduğunu duyurur. Diğer bir bakış tarzıyla damat, golü atan aktif kahramandır. Gelin ise golü yiyen pasif kale. Bir kısmımız olayı böyle algılıyoruz. Böyle olunca da golcünün babasının oğluyla gurur duyması, kalenin yani gelinin babasının ise utanması, en azından rahatsız olması kaçınılmaz olacaktır. Rasim Bey ile karısı arasında Umay'ın evliliği konusunda aşağı yukarı şu konuşma geçmişti. Rasim Bey evlilik işini karısından ilk duyduğunda, "Nereden çıktı şimdi bu?" dedi. Sanki ortaya hiç çıkmaması gereken bir şey çıkıvermişti. İzleyen dakikalarda Rasim Bey karısı kızının sağlığıyla ilgili kaygılarını anlattığında bu kaygılara kısmen katıldı. Ancak Rasim Bey'i rahatsız eden daha farklı bir şey vardı. Rasim Bey kızının evlilik isteği söz konusu olduğunda bir şeyi iğrenç bulan insanların yüz ifadesiyle yüzünü buruşturup "Uygun değil, herkes ne der?" dedi. Bunu söylerken yüzünde bir nesneyi ya da düşünceyi tiksindirici bulan insanların takındıkları evrensel yüz ifadesi vardı. Tiksinen insan tiksindiği şeyi görmemek için gözlerini kısar. Özellikle muhtemel kötü kokuları almamak için burnunu büzer. Dudaklarını düz bir çizgi haline getirir. Bu yüz ifadesi Homo sapiens'in yani düşünen insanın düşünmeden içgüdüleriyle kendini korumak amacıyla bin yıllar boyunca geliştirip yüzüne yapıştırdığı şeffaf ve yapışkan bir maske gibidir. Tiksinmeyi özetler. Rasim Bey iğrenç veya tiksinme kelimelerini kullanmadı ama uygun değil derken yüzünü alışıldık bir tiksinme ifadesi yalayıp geçiverdi. Gülşen Hanım kocasının zararsız gözüken bu cümlesiyle yüz ifadesini birleştirdiğinde ne hissettiğini anladı. Rasim Bey'in öteki kız babalarına artı bir duygusu daha vardı. İki sakatın evlenmesini, özellikle sakat kızının bir sakat gençle evlenmesini iğrenç, tiksindirici buluyordu. Aynı Rasim Bey bir süre önce henüz olayın izi belleklerden kurumamıştı. Bir kadınla, üstelik iş yerinde bir mesai arkadaşıyla aylarca ahlak dışı, yasa dışı bir cinsel ilişki sürdürmüş, eşini aldatmıştı. İlişkiye girdiği kadın evliydi. Rasim Bey böylece hiç tanımadığı bir erkeği de aldatmıştı. Rasim Bey'in gözünde bu aldatma işi iğrenç ya da tiksindirici değildi, oluvermişti, olabilirdi. Şeytana uymuştu, kuyruklu şeytan aklına girmişti. Kadın da kuyruk sallamıştı. Toplumun nazarında kendi iradeleriyle zina yapan kadınların şeytanla gizli bir akrabalıkları vardır. Erkeklerin ise şeytanla herhangi bir yakınlıkları yoktur. Ancak şimdi iki sakat gencin evliliği yasal ve ahlaki sayılsa bile iğrençti, olamazdı. 17. ayrımın sonu sayfa 163, devamı 18. ayrımda.